أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu Ramazan konusunda Kur'an'a odaklanmak. Dersimizin başlığı bu. Aslında her konuda Kur'an'a odaklanmak zorundayız. Allah-u Teala Kur'an'da her şeyi ayrıntılı olarak açıkladığı gibi ibadet vakitlerini de ayrıntılı olarak açıklamıştır. Dolayısıyla bize düşen odur. Sıklıkla okuduğumuz ayetlerden Hud suresinin ilk ayetlerini tekrar okuyalım. Allah-u Teala orada şöyle diyor. Elf Lam Ra Kitabun Uhkimet Ayatuhu. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Yani böyle hüküm ifade eder şekilde kılınmış. Ramazan'la ilgili olarak şey yaparsak işte Ramazan ayına oruçlu geçirin diye Allah-u Teala Bakara suresinde bize anlatıyor. Bakara 185. ayette. Orada işte Kur'an indirilmiştir diyor. Ondan sonra işte oruca nasıl başlayacağımızı ve ne zamana kadar tutacağımızı da Bakara 187. ayette anlatıyor. Hasta ve yolcuların tutmayabileceklerini de gene iki ayette Allah-u Teala bize bildiriyor. Orada şimdi orada belirtilen hükümlerin ayrıntılı açıklaması da Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerinde var. İşte Allah-u Teala burada diyor ki ayetleri muhkem yani hüküm ifade eden şey işte mesela işte siyah iplik beyaz iplikten size göre ayırt edilinceye kadar yiyin için sonra orucu akşama kadar tamamlayın demesi gibi. Diyor ki kitabun uhkimet ayatuhu sümme fussilet. Sonra da ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Allah'ın ayetleri kısa ve özlü cümlelerle hükümler ifade ediyor ama o hükümler çok ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Açıklayan kim? Milledün hakimin habir, hakim ve habir olan tarafından. Hakim, habir olan Allah'tır. Yani her şeyi bilen, her şeyden haberli olan Allah'tır. Ellâ ta'budu illallah. Bu neden dolayı? Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. O zaman Ramazan konusunda Allah'ın yaptığı açıklamalara uymayıp da kendilerine göre açıklama yapan, insanları işte sahur yemeği yeme vaktinde oruca başlatan, ondan sonra daha mesela yatsı namazını yatsının bittiği vakitte kıldıran, daha birçok şeyleri yapan, ayetlerin anlamlarında değişiklik yapmış olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı nedir? Bakın ben şimdi Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrıntılı bir şekilde Allah açıklamıştır. Allah-u Teala ibadet vakitlerini de ayrıntılı bir şekilde açıkladığını İsra 12. ayette bize bildiriyor. O ayetleri tek tek okuyacağız Allah nasip ederse. Ondan sonra peki Muhammed Aleyhisselam'ın görevi ne? İnneni lekum minhu nedirun ve beşir. Benim bu konularda açıklama yetkim yok diyor. Ben de sizin için Allah tarafından gönderilmiş uyarıcı ve müjdeciyim. Peki Muhammed Aleyhisselam'ın sözleri yanlış mı? Tabii ki onun sözleri Kur'an'a uygun mu değil mi diye bakarız. Şimdi ben sizin adınıza Fatih Hoca'ya soru soracağım. Şimdi burada Allah-u Teala diyor ki işte ayetler muhkem kılınmış ve her şeyden haberi olan Allah tarafından ayrıntılı olarak açıklanmıştır ki Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz. Şu anda elimde Diyanet meali var. O da aynı şekilde şey yapıyor. Yani mesela bu kitap hakim ve haberdar olan Allah tarafından Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayetleri kesin kılınmış olan, sonra da uzun uzadıya açıklanmış bir kitaptır. Tamam. Tabii bu hata var ama olsun, gene genel mesajı veriyor.
Hocam yine onu öpüp başımıza koymak lazım. Bakın ben en son halini Diyanet Vakfı'na ait meali okuyayım. İkinci ayet şöyle başlıyor. De ki bu kitap Allah'tan başkasına ibadet etmemeniz için indirildi. Tamamen kopmuş. Birinci ayette hiçbir irtibatı kalmıyor.
Alakası yok.
Yani
Allah Allah.
bu kitap Allah'tan başkasına ibadet etmemeniz için indirildi.
Ayette ilişkiyi koparmış.
Birinci ayette en ufak bir irtibat yok.
Şimdi ben esas sana şunu sormak istiyorum. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala, yani bak, hani ben orada öyle diyor. Bak şu da Diyanet'in meali. İstersen buradan okuyalım. Hud suresinin ilk ayetlerine nasıl anlam vermişler? Bak şuradan okuyorum. Elif Lam Ra, bu Kur'an ayetleri hüküm ve hikmet sahibi bulunan, her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem, eksiksiz, sağlam ve açık kılınmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitap. Şimdi bak, bu da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. O ayeti manasını bozuyor.
Evet.
Şimdi bakın, benim sana soracağım şu. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerini çöpe mi atacağız diyorlar haklı olarak. Elbette o açıklamalar bir ilme göredir. O da tek başına değil, ekiple uğraşılan bir şeydir. Zaten o konuda çok dersler yapıyoruz her zaman için. Şimdi burada Muhammed Aleyhisselam'ın görevi uyarma ve müjdeleme. Ama tabii ki ümmetine hikmeti öğretme görevinde olduğunu birçok ayetten biliyoruz. Yani Kur'an'dan hüküm çıkarmanın metodunu. Allah bu açıklamaları kitaba koymuş ama onlara nasıl ulaşacağız? Şimdi ben sana Muhammed Aleyhisselam'ın şu sözünü soracağım. Mesela onların rivayet edilir. Men fesserel Kur'ane bi ra'yihi fakat kefur.
Evet.
Kim Kur'an'ı kendine göre açıklarsa kesinlikle kafir olur. Peki onun bu sözü bu iki ayetin bir özeti değil mi?
Çok güzel, evet. Aynen öyle. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın kendisi başta olmak üzere yetkisinin nerede bittiğini, nerede başladığını çok güzel ifade ediyor yani orada. Çünkü zaten burada da hocam inneni leküm minhu diyor. Nezirun ve beşir.
Ben yani Allah tarafından bir uyarıcı, müjdeciyim
Evet.
diyor.
Yani onun söylediği her şey Allah'ın kitabına dayanmak zorunda.
Tabii. Asla.
Evet.
Dolayısıyla her konuda, sadece şey değil, her konuda Kur'an-ı Kerim'e odaklanmak zorundayız. Şimdi sıklıkla söylediğimiz gibi Kur'an'ı Allah'ın açıkladığı hususu unutturulduğu için İslam alemine, yani oradaki hikmet, Kur'an'ı açıklama ilmi İslam alemi unutturulduğu için İslam alemi Kur'an'dan çözüm üretemez bir noktaya
Afiyet.
gelmiş. Geçenlerde bundan 2 ay kadar önce Suudi Arabistan'ın en tepe alimlerinden birisiyle telefonda görüşüyorduk. Şimdi adam ulemanın ne hale geldiğini bana şöyle anlattı. Çünkü şey, artık herkes sorgulamaya başlıyor. Kur'an neresinde var falan diyor. Bunda cevap veremiyorlar. Diyor ki şu anda şunu söylüyorlar. Kur'an'ın mucize olması insanları Kur'an'ı anlamaktan aciz bıraktığı için. Yahu Allah ayrıntılı olarak açıkladığını söylüyor. Yani nereden nereye geliyorlar? Neyse, o ayrı. Başka ayetler de vardı değil mi? Bu Kur'an-ı Kerim'e her konuda odaklanmak açısından Cenab-ı Hakk'ın bize bildirdiği.
Evet, zaten şeyde Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'in her şeyi açıkladığına dair pek çok ayetinde söylüyor. Yani bu
Tabii
kitap
çok
her
sık var.
şeyi açıklamaktadır diyor. Ve bu ayet başta olmak üzere de Muhammed Aleyhisselam başta olmak üzere bütün insanların hikmetin peşinde olması gerektiği. Çünkü Muhammed Aleyhisselam insanlara hikmeti öğretiyor. Hikmet dediğimiz şey de Kur'an-ı Kerim'in ila nihaya ihtiva ettiği bütün içeriği yine Kur'an-ı Kerim'den hareketle Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği usule göre çıkartmak. Yani yeni bir şey değil. Verdiğimiz hep aynı örnek ama çok güzel bir örnek. İşte diyoruz ya hocam 10 tane topu rakam var. 10 tane rakamla dünyada ulaşamayacağımız hiçbir telefon numarası olmaz. 10 tane rakamla yapamayacağımız hiçbir hesap olmaz. 10 tane rakamla insanlara veremeyeceğimiz hiçbir vatandaşlık numarası, yani bir gün insanlar deyip ya numara kalmadı diyemez. Ama topu topu 10 rakamla insanların matematikle olan bütün irtibatları kuruluyor. Sadece orada bunların nasıl organize edileceği, hangi rakamın ne zaman geleceği, bunlar arasındaki ilişkiler. Allah ayetlerini de Kur'an şeklinde, yani anlam kümeleri şeklinde oluşturduğu için Rabbimiz bir nevi bu Kur'an-ı Kerim'den hareketle çözemeyeceğiniz hiçbir sorun yoktur diyor. Bunu niçin söylüyorum? Genelde bizim geleneğimizde sınırlı sayıdaki ayetle sınırsız olaylara cevap verilemez diyerek, yani böyle çok iptidai bir zihni faaliyet söylemi yaparlar. Sınırlı. İyi de buradakilerin hepsi ayet. Yani Allah'ın elinden çıkan şeyler. Bugün herhangi bir insan şöyle bir şey diyebilir mi? Yani dünyaya baktık da aslında çok hayallerimiz var ama dünyadaki malzemeyle bunları yapamıyoruz. Dolayısıyla dünyanın dışında bir takım arayışlara girelim. Deli derler. Çünkü Allah her şeyi yaratmış. Şu elimizdeki telefonun bütün malzemeleri ilk insandan beri zaten vardı, ayağımızın altındaydı. Birileri bunu hayal etti, organize etti ve bunu oluşturdu. Dolayısıyla bu da Allah'ın ayetlerinden oluştuğu için kıyamete kadar bu kitabın çözemeyeceği hiçbir sorunumuz bizim olamaz.
İstersen burada az önce söylediğini izleyicilerimiz daha kolay anlasın diye bir özetleyelim. Şimdi mesela benim telefonumun bir numarası
Yani.
var. O 10 rakamla benim telefonumun numarasını şey yapabilirim. Ama sen beni aramak istersen o 10 rakamı sıralayarak ararsın. Ama doğru sıralama.
Tabii.
O rakamlardan birini öne birisini arkaya
Başkasını
koysan
arama.
olmaz. Peki ben seni arayacaksam senin o 10 rakamdan, yani bir sıfırla başlayıp 9'a kadar çıkan 10 rakamdan o sen numaranla ilgili kısmı sıralamam lazım. Bu şekilde doğru sıralarsam dünyada ulaşamayacağım tek bir telefon olmaz. Ama bir tek rakamı yanlış yaparsam
Ülke bile değişir.
ülkede değişir, her
Evet,
şey değişir.
evet.
Şimdi bu rakamları doğru sıralamanın adına Allah ne diyor? Yani Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri doğru
Evet.
sıralamaya mesela şey tilavet diyor değil mi? Ondan sonra bir de onlar arasındaki ilişkiyi doğru
Evet,
kılar, tertil diyor.
tertil diyor. Kur'an kelimesi yine
Kur'an
keza
kelimesinde o
geçiyor.
rakamların
Bir araya getirmiş
toplamına
yani.
da Kur'an diyor. Kur'an diyor yani bu Allahü Teala'nın söylediği bir şeydir. Şimdi işte biz burada Cenab-ı Hakk'ın buraya ortaya koyduğu hikmet metoduyla bugün oruçla ilgili hususları anlatmaya çalışacağız. Mesela bir zamanlar şey vardı. Türkiye gerçi şu anda yine devam ediyor. Birçok ülkede var. Oruca başlama tarihleri hep değişik olur. Birisi bugün başlar, birisi yarın, birisi öbürsü gün. Çünkü işte çıkıyoruz, bakıyoruz falan filan. Da Allahü Teala bu konuda gözle görülmeyi mi esas alıyor yoksa hesabı mı Kur'an-ı
Evet,
Kerim'de?
yani ru'yeti hilal meselesi yani.
Asıl ne?
Yani hilalin gözlemlenmesi meselesinde Rabbimiz
Yani güneş ve ay. Hilal dediğimiz bir şey aydır. Güneş ve ay neye göre hareket ediyor?
Hocam onun öncesinde şeyi okuyayım mı? Bir Tevbe suresinin 36. ayetini. Rabbimiz mealen okuyorum. Gökleri ve yeri yarattığı gün Allah'ın kitabında olan şudur. Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte doğru hesap budur. Yani bu ne demek? Allah-u Teala yaratılışın başında bizim takvimimizi oluşturmuş.
Tabii.
Kendi üzerine almış. Yani bakın insan şöyle düşünebilir. Ya kardeşim, yani takvimi de ben yapayım. Bu yetkiyi de bana versin. Ne olacak ki? Biraz da ben kendimi iyi hissedeyim. Yılın ne kadara böleceğimi, kaç aya böleceğimi, günleri, haftaları, bunları da ben yapayım. Allah Teala diyor ki, duvarını astığın takviminin bile ölçüsünü ben belirlerim. Bu bir kere genel ilkemiz bizim. Allah Teala bizimle alakalı her şeyi kendisi şey yapıyor, oluşturuyor ve bizden buna uymamızı, teslim olmamızı istiyor. Şimdi mesela Yunus suresinin hemen 5. ayetini yine ben hızlıca mealen okuyacağım. Çünkü hocamın sorduğu soruya cevaben bunu okuyorum. Ru'yeti hilal meselesinde. Güneşi ışık kaynağı, ayı da nur, ışık yansıtıcısı yapan odur. Yılların sayısını ve hesabı bilesiniz diye onu ayı evre evre ölçülendirmiştir.
Bak, ayı evre evre hesabı bilesiniz diye. Rahman suresinde ne diyor? Eşşem sülel kamer ve Osman diyor, değil mi? Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder diyor. Yani şimdi mesela Hilal Konferansı olmuştu 1978'de Türkiye'de. O zaman ben de İstanbul Müftü Yardımcısıydım. Tayyar Altıkuraç daha yeni Diyanet İşleri Başkanı olmuştu. Ve biz yurt dışından gelen uluslararası bir konferans, yurt dışından gelen misafirlerle ilgileniyorduk. O toplantıda beni şaşırtan şöyle bir şey vardı. Mustafa Zerka var. Öldü, Allah rahmet eylesin. Ürdünlü, çok tanınmış bir ilim adamıydı. Orada kalktı. Hiçbirisi Kur'an'daki bu ayetleri bilmiyor, haberleri yok. Sadece işte Muhammed Aleyhisselam demiş ki biz işte ümmi bir topluluğuz. Biz bu hesabı bilmiyoruz. Hilali gördüğünüz zaman oruca başlayın. Hilal gördüğünüz zaman orucu bırakın. Şimdi ümmi toplumuyuz, tamam. Bu sözün Kur'an-ı Kerim'de ayeti de var. Niye bunu söyledi Muhammed Aleyhisselam? Niye söyledi? Bakara 170 380. ayet miydi? Pardon, 190. Bakara 190. ayet. Yes'elûneke anillehille kul hiye mevâkîtü linnâsi vel hac.
Evet, o 100
Sana hilalleri soruyorlar. De ki o
89,
hac
evet.
ve yani insanların diğer şeyler için
Evet,
vakit ölçülüyor.
189.
180.
Evet, yes'elûneke anillehille kul hiye mevâkîtü linnâsi vel hac. Sana o ayın evrelerini soruyorlar,
Evet.
hilallerini. O insanlar için bir takvim, vakit belirleme ölçütü ve ayrıca tabii ne? Hac. Yani yine ibadetle alakalı. İbadet
Şimdi
vakitlerimizi
bu Muhammed
belirleyen.
Aleyhisselam'a söyleniyor.
Evet.
Muhammed Aleyhisselam bu kendisi ayın hareketleri konusunda efendim onun hesabını görme konusunda bir bilgi sahibi miydi?
Değil.
Yok. Onun için diyor ki yani Muhammed Aleyhisselam'ı soruyorsunuz ama bunu bilmez diyor yani. Onun için diyor, evler arkasından girmeyin diyor. Yani ters taraftan sorun, niye soruyorsunuz? Tamam. Yani bu hesabımı bilmiyor. Çünkü hesap Allahü Teala onu sistemine göre koymuş. Hesabı bilmek için ekipler gerekiyor. Bir takım o uzay araştırmaları şu bu falan. O zaman Muhammed Aleyhisselam diyor ki biz diyor bu konuyu bilmeyen bir toplumuz diyor. O zaman yapılacak tek şey güneşin batmasının arkasından hilalin battığını görürseniz yeni ay başlamıştır. O zaman Ramazan akşamı görüyorsanız ertesi gün oruç tutarsınız. Hilalin arkası güneş battı, arkadan hilal battıysa tamam Ramazan bitti. Orucunuzu bozarsınız. Şimdi başka çare yok, bunu söylüyor. Orada o toplantıda Mustafa Zerka dedi ki Arap dilinin bir Kur'an'dan istifade ederek işte burada ra'a fiilini, görme fiilini kullanmıştır Muhammed Aleyhisselam. Arap dilinde görme fiiliyle bilme fiilini efali kulüp denir. İşte o manayı alırız. İşte bunu buradan hesaba göre o şeye başlamak lazım. Ayları başlatmak lazım dedi. Ve orada bir karar alındı. O kararı aldıkları zaman dediğim gibi hiçbirisinin bu ayetlerden haberi yoktu. Ben bizzat baştan sona kadar izlediğim için biliyorum. Bir tek o şeyle Türkiye o karara uydu. Yanlış bir şey, yol ama doğru bir sonuç. Çünkü Allah hesaptan bahsediyor ya. Doğru bir sonuç ama diğerleri uymadı. Onun için Türkiye'nin gerçekten bu Hilal konusunda herhangi bir problemi yok. Çünkü ben bu konuda da Diyanet ekibiyle çok gözlemlere çıkmışımdır. Ben çok mesela bir gün İstanbul Üniversitesi Uzay Fakültesinden bir hoca geldi. Dedi ki Suudi Arabistan'dan Riyad Üniversitesi'nden uzay bilimleri uzmanları burada seninle görüşmek istiyorlar dedi. Tamam dedim. Gittik yani belki 15-20 sene olmuştur. Beyazıt'ta bir otelin lobisinde konuşuyoruz. Onlara Güneş'in ve Ay'ın hesaplara göre hareket ettiğini gösteren ayetleri okuyunca şaşırdılar. İlk defa duyuyoruz dediler. Oh, hiç duymamıştık. İşte bir şey de böyle yani. Bakın Allahü Teala her şeyi Kur'an'da ayrıntılı olarak açıkladığını söylüyor. İslam aleminin Kur'an'dan haberi yok. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesaba göre hilalleri başlatmış olması, tespit etmiş olması Kur'an-ı Kerim'in koyduğu kural.
Siz biraz önce Rahman suresinin ayetini hatırlattınız. 5. ayet Eşşemsü vel kameru bi husman, o var. Yine biraz önce bir
Yok,
ifade.
meal de bir.
Evet, yani orada Allahü Teala güneşi de ayı da bir hesaba göre ölçülendirmiş. Yine biraz önce dediniz ki güneş battıktan sonra bakar hilali görürse başlarsınız. Niye böyle? Çünkü Allahü Teala her şeyi Kur'an-ı Kerim'de apaçık anlattığı için Yasin suresinin 40. ayetinde Leşşemsü yenbeğî lehâ en tüdrikel kamera ve lelleylü sâbikun nehâr diyor. Güneş ayı yakalayacak durumda değildir. Gece de gündüzü geçemez. Dolayısıyla günün ne zaman başladığı, gecenin ne zaman başladığı, günün hangi kısmın gece mi, gündüz mü, bunları günün hangi ilk kısmı, hangisi son kısmı, bütün bunları Allah belirlediği için hocam biraz önce dedik güneş battıktan sonra görürseniz başlarsınız. Niye? Çünkü ertesi gün başlıyor zaten. Gün yani Ramazan ayı. Bir de şu ayeti okuyacağım yine konumuzla alakalı. O da İsra suresinin 12. ayeti. Mealen geceyi ve gündüzü iki ayet gösterge yaptık. Sonra gecenin göstergesini, karanlık olma şartını kaldırdık. Hem Rabbinizin lütfunu arayırsınız hem de yılların sayısını ve hesabı bilesiniz diye gündüzün göstergesini aydınlatıcı kıldık. Biz her şeyi ayrıntılı olarak açıkladık.
Yani bak şimdi burada çok o kadar güzel bir şey var ki Allahü Teala İsra suresinin 12. ayetinde yani hakikaten biz bu ayeti kutup bölgesinde gözlemler yaparken anlayabildik. Çünkü o kadar yanlış anlamlar veriliyor ki mesela şuradan Diyanet'in yani en mealinden okuyayım. Gece ve gündüzü varlığımıza birer delil kıldık. Ne alakası var ya? Varlığımıza delil kıldık.
Net.
Ya bunlar tamam birer gösterge yaptık diyor. Ondan sonra bir delil olan geceyi kaldırıp yine bir delil olan gündüzü geceyi kaldırmış. Gece diye bir şey yok. Bir delil olan gündüzü Rabbinizin bol nimetini aramanız, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için aydınlık kıldık. Ya gece kalkmışsa gündüz, ben yani hep kıyamete kadar gündüz sen yılların sayısını hesabı nasıl bileceksin? Ondan sonra her şeyi uzun uzadı diye açıkladık. Ya bu ne biçim bir şeydir? Yani istersen sen bir de bu şuradan oku. Diyanet'in şu anda yayında olan mealinden mi oku bu şeyi? Sıra 12. ayeti bak. Tüm bu
İsra 12'de şöyle diyor. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki alamet yaptık. Rabbinizden lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gece alametini giderip gündüz alametini aydınlatıcı kıldık. İşte biz her şeyi açıkça
gecenin
anlattık.
alametini giderdik.
Ne?
O dipnota bir şey yazmış
Yok,
mı?
hiçbir şey yok.
Ne demek gecenin alametini gidermek? Ya gecenin alameti nasıl ya gece? Geceyi yaşamayan kim var yeryüzünde? Halbuki bakın, şimdi Allahü Teala buradan şu anlatıyor, anlaşılıyor. Allah dünyayı ilk yarattığı zaman dünyanın her yerinde gece gündüz eşit. Ama daha sonra hesabı belirliyor. Bununla ilgili çok sayıda ayetler var da onun üzerinde duramayacaktım. Dünyayı bir beşik gibi yapıyor. 21 Mart ve 23 Eylül'de dünya tam dik olur. Ekvatora güneş ışınları ekvatorla şey yapar, 90 derece açı yapar. Kutuplarla, kutup noktasıyla da 180 derece açı yapar. O aradaki her yerle oranın enlemine göre açı yapar. Ama ondan sonra deklinasyon denen bir eğilim olur. 23 derece 27 dakikaya kadar eğildiği zaman yazın son vakti olur kuzeyde. Kışın son vakti olur güneyde, güney kutupta böyle şey yapıyor. Ama bütün bunlar çok ayrıntılı hesap için yapılmış. İşte kutup bölgesine gittik. Yani yazın 24 saat hiç güneşin batmadığı bir zamanda Tromso'ya gittik. Tromso'da şey için, gözlem için çıktık. O Tromsolular gerçekten çok güzel bir misafirperverlik yaptılar. Bize Allah razı olsun onlardan. Çok sayıda Müslüman olan kişiler vardı orada. Norveç'in işte kuzeyi. Orada giderken bir hanım dedi ki ya biraz lütfen dedi biraz sessiz konuşalım. Gece millet uyuyor. Kadın gece deyince ben şaşırdım. Bakıyorum güneş tepede nasıl gece? Ondan sonra bunlar burada yaşayanlar bunlar gece diyorsa bu işin bir doğal tarafı var demektir. Ondan sonra tabii çıktık gözlem yapmak için. Beraber de o şeyden de bir televizyon ekibi göndermişlerdi Norveç'ten. Yani devlet göndermiş. Ta buradan aldılar bizi oraya kadar. Arkamızda televizyon ekibi var. Şimdi orada ne anlatacağım? Hatta bir ara sanki bir geceyi hisseder gibi şey yaptım. Böyle bir karanlık görür gibi televizyonculara bir şeyler söyledim. Bir döndüm baktım güneş arkamdan bakıyor. Öyle bir kötü duruma düştüm ki çıktım yukarıya. Yani orada çok sayıda kişi vardı bizimle beraber. Ben ayrıldım. Bir gözlem yerleri varmış. Orada hiç kimsenin görmediği bir yere oturdum. Tekrar bu ayetleri okumaya başladım. Gece ya gecenin bütün işaretleri var. Gecenin alameti gecenin karanlık olması gerekmiyor demek ki. Allah gecenin karanlık olma şartını kaldırmış. Peki onu nereden anlıyorsunuz? Şimdi gündüzü mubsir gördük, göstericik olduk. Mubsir olunca gecenin tam zıt olması gerekiyor, karanlık olması gerekiyor. Gecenin karanlık olma şartını kaldırdık. Ondan sonra bunu anlayınca hemen geçtim. Dedim yani geceyle ilgili gece bütün tabiatın dinlenme vaktidir. Hayvanların yuvalarına çekilme vakti. Her tarafta büyük bir sakinlik başlar. Bizim buralarda gözlemlediğimiz gecenin bütün şartlarını orada gözlemledik. Baktım çevrede bütün hayvanlar şey yapmış. Bir tane kuş bulunduğumuz yerde şey yapıyordu. O da bacağı kırılmış. Şey yapamıyor onun şeyinden dolayı. Orada bir atı gördüm. Baktım ayakta duruyor. Dedim ki ya bu atlar uyumuyor mu? Dediler ki atlar ayakta uyuyor. Tabii bizim köy hayatımız fazla olmadığı için. Tamam dedim. Şimdi problem çözüldü. Bu defa bütün arkadaşları topladım ve anlattım meseleyi. Sonra artık Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetleri işte şimdi eve gideceğiz. Şu şu şu olaylar olduğu zaman da imsak olacak falan diye. Hakikaten orada Allah'a şükür. İşte o ayeti Allah çok ayrıntılı olarak açıklamıştır diyor. Şimdi o ayrıntılı olarak açıklama namaz vakitleri ile ilgili gene bu İsra suresinin 78. ayeti var.
Yani hocam o zaman şöyle söyleyebiliriz. Yani ru'yet-i hilal konusunda hiç kimsenin kafasının karışmasına gerektirecek herhangi bir şey yok. Ramazan'ın başı da belli, bayramın ilk günü de belli ve bu istenildiği kadar şeyle 10 yıl sonrası için, 20 yıl sonrası için de hesaplanabilir bir şey.
Aynen öyle. Yine bak bir gün şeydeydik. Burada bir İslam İktisadi ile ilgili bir toplantı yapılmıştı. Bu Ramazan başıydı. Yusuf Kardavi var, Abdüsettar Ebu Hudde var. Bir de Suudi Arabistan'ın en tepe bir adamıydı ama şu anda ismini hatırlamıyorum. Bunların hepsi de öldü. Şimdi oradayız. Şey diyor ki, hatta bir yerde de bir gözlem de yaptık hilalle ilgili hep beraber. Yani o toplantı, beraber bir iftar ediyoruz şeyde Beşiktaş'ta. Yusuf Kardavi ona dedi ki, ya dedi, üstadım dedi, o Mekkeli kişiye. Sen Ramazan'ın başladığını ilan ediyorsun. Ben ikinci gün bile hilali göremiyorum. Nasıl oluyor dedi. Ya ne yapayım işte geliyorlar gördük diyorlar biz de kabul ediyoruz. Ya ondan sonra Abdüsettar Ebu Gutte dedi ki ya üstadım dedi yani şahitlerin şahitliğinin güvenilir olması lazım. Herkesin dediğine şey yapar mısınız? O Ramazan'ın son günü de Türkiye'nin böyle önde gelen birçok iş adamı ve siyaset adamıyla birlikte Umre'ye gitmiştik. Şimdi o son zamanda son gün bana dediler ki ya şimdi biz yarın bayram edecek miyiz etmeyeceğiz? Valla ben oruç tutacağım dedim. Çünkü Diyanet'in yaptığının doğru olduğunu biliyorum. Sizi bilmem dedim. Yani siz ne yapıyorsanız yapın. Anlattım yani durumu. Şimdi dedim bakayım. Şimdi hala o adamın adı aklıma gelmiyor. Baktım ki o akşam hemen odaya geçtim. Televizyon açtım. Televizyon diyor ki Hilal bu akşam görülemedi. Yarın oruç tutacağız diyor. Ha, tamam doğru. Ama ondan sonra düzeltmediler. Evet. Şimdi evet, şimdi şey de Allahü Teala İsra suresinin 78. ayetinde ne diyor? Diyor ki namaz vakitleri ile ilgili olarak tabi sadece namaz değil diğerleri de dahil. Ekimis salate lidulukiş şems diyor. Güneşin yani 78. ayetinde İsra suresinin Güneşin batıya kaydığı vakitte namazı düzgün ve sürekli kıl diyor. Tamam. Batıya kaydığı vakitte güneş ne zaman batıya kayar? Doğar. Tam tepe noktasına git çıkar, batıya kayar. İşte bu öğlen vaktinin başlangıcıdır. Bunu güneşin olmadığı yerlerde de mesela biz kutup bölgesine kışında bir gittik. En uzak noktalara Svalbard'a kadar gittik. Güneş hiç yok kışın. Ama o ufukta güneşin ışınları şeye dışarıya çıkıyor ve her tarafı aydınlatıyor. Gündüz olduğu her haliyle belli bir güneş yok. O şeydeki ufukta bir küme şeklinde ışıklar var. O ışıkların renginden güneşin batıya kaydığını net olarak anlıyorsun. İşte bu ayette belirtildiği gibi. Şimdi namaz vakitlerinin birinci olmazsa olmaz şeyi öğlen vakti. Zaten günün ilk namazı da öğlen namazıdır. Yani bize sabah namazı yapan hiçbir delil yoktur onun. Sabah namazı değil, öğlen namazıdır.
Velel-leylü sâlikun-nehâr.
Sadece
Günün
ikisi
ilk
yok.
kısmı güneşin doğumuyla başlar. Yani
Tabii.
gündüz.
Gün güneşin doğumuyla başlar. Doğumuyla biter. O kadar. Şimdi fakat o da yok İslam aleminde. Gerçekten bilgi sahasında o kadar geriler ki yani mezheplerin %100'ü böyle maalesef. Neyse şimdi Allah-u Teala burada şey yapıyor. Güneşin batıya kaymasından ila gasakille gecenin gasakına kadar. Gasakına kadar. İşte o şeyde Tromso'da gözlem yaparken ben bu gasak kelimesinin manasını anladım. Ha. Güneşin gasak, gecenin gasakı. Gasakın manası sözlük olarak soğuk demektir. Gecenin gasakı orada şimdi güneş yukarıda hareket ediyor ama orada tabii çok ayrıntılı bilgiler var. Onlara girdiğim zaman belki çok anlatmamız gerekir. Gece şeyin gündüzün üst tarafında. Gece ayrı bir varlık, gündüz ayrı bir varlık. Yani şimdi şu an daha millet dalga geçiyor ama Amerika'nın ve Avrupa'nın işte Rusya'nın birçok yerin bu sahadaki büyük alimleri bizimle irtibatta. Ama isimlerini söylemiyorum. Kurumlarını da söylemiyorum. Çünkü birileri onları rahatsız ediyor. Ama Allah'a çok şükür artık bu tüm dünyada bilinmeye başladı. Yani ben Müslümanım diyenler kaçıyor ama doğruları öğrenme arzusunda olan Müslümanlara da diğerleri de bu işlere odaklanmaya başladılar. Gasak havanın soğukluğu. Şimdi o akşam namazının başlangıcının da işaretleri var zaten, o havanın hareketinden onun rahatlıklarını anlayabiliyorsunuz. Allah onları anlatmış Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi o saatte gecenin gasakı, işte bizim bulunduğumuz bölgelerde gecenin en karanlık vaktidir. Yani yatsı var. Mesela şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yatsı ezanı okuduğu vakitte dışarı çıkın, ufka bakın, en küçük bir ışık göremezsiniz. Yani yatsı vaktinin bittiği vakittir o. Bittiği vakittir. Bittiği vakitte yatsıyı başlattılar. Bakın kendi meallerine terstir bu. İstersen sen şu anda yayında olan meallerinden bunu bir bak, şey İsra 78. ayete nasıl mana verdiklerine bakın.
Evet, bu şey Diyanet İşleri Başkanlığı'nın
Yani şu anda
ne?
şey olan,
Evet.
kabul edilen mealleri, evet.
Güneşin zevalinden öğle vaktinde batıya kaymasından gecenin karanlığa kadar belli vakitlerde namazı kıl, bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir.
Bak, ne dedi bak. Güneşin batıya kaymasından gecenin kararmasına kadar kıl. Orada artık orada namaz bitiyor. Hava karardığı zaman işte bugün çıkın bakın Diyanet yatsı ezanını okurken yatsı bitmiş olur. Ama mezhepler yatsıyı sabah namazına kadar uzatırlar. İstersen şu Nur suresinin 58. ayetiydi galiba.
Yoktu.
Bir de orayı bir oku bakın, yatsı namazının sonudur Diyanet'in ezan okuduğu vakitte. Ondan sonra gece namazı başlar. Ama mezhepler sabah namazına kadar uzatmışlardı yatsı namazını. Şimdi ben bu mezhepleri düşünürken niye böyle yapıyorlar diye düşündüm. Şimdi Diyanet her şeyi çok iyi biliyor. Yanlışlarında en küçük şüphesi yok Diyanet'in, bunu en yakından biliyorum. Çünkü Diyanet'in ya bir zamanlar bir tarafı ben, bir tarafı Diyanet 3 yıllık araştırma yapmıştık. Bakın bir tarafı İslami İlimler Araştırma Vakfı'nın temsilcisi olarak bendim. Çok iyi bildiklerinde en küçük şüphem yok. Ama demek ki bunlar kendi arzularına uyarak dini kendi kafalarına göre şey yapıyor. Kur'an falan ilgilendirmiyor. Neyse, biraz sonra ayetlerine mana verdiğini de göreceğiz. Bak
Evet,
dedim orada.
bu Nur suresinin 58. ayetinde ayetin metni selase merrat, yani 3 vakitten bahsediyor. 3 vakit, bakın burası çok önemli. 3 vakit. Şimdi meale geçiyorum. Mealde zaten demiş ki günde 3 defa. 1. Sabah namazından önce. 2. Öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit. 3. vakit ne? Yatsı namazından sonra.
Ne? Yasak olan ne?
Bu şeyler,
Neyse baştan oku istersen.
ey iman edenler, ellerinizin altında bulunan ve sizden henüz buluğ çağına ermemiş olanlar günde 3 defa işte bu şeyi söylediğimiz vakitlerde sizden izin alsınlar yanınıza girecekleri zaman.
Yani odanıza girerken izin alsınlar. Yani küçük çocuklar bile izin alsın. Niye? Bunlar çıplak olabileceğiniz vakitlerdir. Hangi vakitler? Yatsıdan sonra, sabah namazından önce, bir öğlen vakti, bir de gündüz uykusu vardır. O da çok vücudu müthiş dinlendirir gerçekten. Şimdi yatsıdan sonra ve sabah namazından önce.
Önce
Diyanet'in
diyor.
meali değil bu.
Evet, öyle öyle. Demek ki ayrı vakitler yani.
Bugün yatsıdan sonra ve sabah namazından önce diye bir vakit var mı? Ya milletin zihninde bu
Evet.
bilgi var mı?
Öyle bir şey yok değil mi? Yatsı namazından sonra dediğin zaman nereye Diyanet'in düşüncesine göre hareket edeceksek sabah namazına kadar
O
devam ediyor.
Diyanet'e mahsus değil. Bütün mezhepler
Evet,
öyle.
evet.
Şimdi bakın, bakın şimdi ne dedi? Hava kararıncaya kadar dedi. Ondan sonra yatsıdan sonrası başlıyor.
Evet.
Onun arkasından da Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki ve minelleyli feteheccet bihi nafileten lek. Yani o yatsıdan sonra başlayan vakitte gece sana özel bir görev olarak kalk, teheccüd namazı kıl. Teheccüde Kur'an okursun, şey yaparsın. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'ın gece kalkıp namaz kılması ona farzdır. Ama bizim de kılmamızı Cenab-ı Hak tavsiye ediyor, emretmiyor. Şimdi bakın burada da bunu da okuduğunuz zaman anlıyorsun. Yatsı bitiyor. Şimdi orada şunu bak, gasakul leyl diye bir kelime kullanmış Allah. Gecenin karanlığı diyemiyor, gasak, soğuk vakti diyor. Şimdi şeyde güneş ışınları çekildiği zaman gündüzün sıcaklığı kaybolur. Gecenin en serin, bunu nerede yaşarsanız yaşayın, gecenin gündüze göre en soğuk vakti başlar. Kıyaslamayı yaptığınız zaman. İşte bu öyle bir kelime kullanmış ki Allah, kutup noktasına kadar geçer. Ve bunu çok rahat gözlemliyorsunuz. Çok rahat gözlemliyorsunuz. Yani şimdi Stockholm Üniversitesi'nde bir dostumuz var. Oğluyla ilgili bu bir deneme yapmış. Oğluyla beraber çıkmış evinin balkonuna ve bakıyorlar ufka. Birdenbire oğlu küçük bir işte bir 10 yaşlarındaydı. Hemen eve kaçıyor. Gecenin gasakında yani soğuk başlayınca çocuk üşüyüp kaçıyor içeriye ve bana o videoyu gönderdi. Şimdi öyle bir prensip koymuş ki Allah. Kutup noktasına kadar geçerli. 24 saat gündüz güneş batmasın. O gündüzün üzerini saran gece, güneşin ışınlarının dünyaya ulaşmasını engellediği an aydınlık var. Ama bir soğukluğun başladığını görüyorsunuz. Ya şunu da söyleyeyim, o şeyde Tromso'da biz gece işte 21 Haziran'dı. Bu şey için gözlem için çıkacağız. Tromso'dan gelenler yani oranın halkı bize kışlık elbise getirdiler. Ya 21 Haziran kışlık elbisenin ne şeyi var? Dediler ki hayır. Hatta pantolonun altına giyeceğimiz bir şey de getirdiler. Ayakkabılarımızı da daha böyle kışlık ayakkabı getirdiler. Böyle şeyler, parkalar, şunlar bunlar. Giydik, gittik oraya. O şekilde bile üşümeye başladık. Ya dedi ki ya yaz yaz. Gündüzün kısa kollu dolaşıyoruz, gece o halde. Bak Allah anlatmış, gecenin en soğuk vaktine kadar soğuk. Yani gündüze kıyasla. İşte buyurun. Saniyesi saniyesine yatsının bitişini anlıyorsunuz. Akşam namazının başlangıcında Allahü Teala onu da şey yapıyor. Velleyli idâ secâ ayet-i kerimesinde, o Duha suresinde o da onu anlatıyor. Şimdi ayrıntılara girmeyeyim. Ayrıntılı bilgiye ulaşmak isteyenler sitelerimizde o bilgileri bulabilirler. Ondan sonra da dedi? Ve Kur'an-ı Fecr dedi, değil mi? Şimdi Fatih Hoca, sen istersen şu Kur'an kelimesinin anlamını bir daha bir söyle. Az önce güzel anlattın ama bir daha bir söyle. İzleyicilerimiz tam bir şey yapsın.
Evet, aslında
Fecrin Kur'an'ı ne
evet,
demek?
Kur'an kelimesini en güzel anlatan ayetlerden bir tanesi bu. Yani İsra suresinin 78. ayeti. Arapça sözlüklere bakıldığında bu karaya kökünün bir araya gelme, toplanma anlamına geldiğini zaten sözlükler bize söylüyorlar. Kur'an-ı Kerim de bunu zaten teyit ediyor. Yani bir takım şeylerin bir araya gelmesi ve toplanması. Şimdi burada da Kur'an-ı Fecr ile alakalı şeyler neler? Demek ki bir takım ışıklar var, ışık farklılıkları. Bütün bunların bir araya gelmesini, toplanmasını ifade ediyor. Şimdi Türkçemizde bir
Yani güney şey doğu ufkunda bir kümeleşme.
kümeleşme. Evet, aynen öyle. Mesela Türkçemizde de biz bunu kullanırız. Kıraat diyoruz, değil mi? Kıraat etmek. Yani okuma Türkçede işte. Ne demek okuma? Okumada zaten harfleri bir araya getirirsiniz. Belli bir insicama, mantık örgüsüne, anlam kümesine göre onları telaffuz edersiniz. Mesela alfabeten rastgele seçtiğiniz harfleri bir kenara koyduğunuz zaman onu telaffuz etmekte zorlanırsınız. Bir anlam hiç veremezsiniz. Oysa okuma dediğimiz şey alfabedeki o harfleri ne yaparsınız? Alırsınız belli bir insicama göre bir kelime oluşturacak şekilde ve ondan sonra da onu bir araya getirir. Ne yaparsınız? Okursunuz. Buna kıraat denilir. Yani belli bir mantığa, belli bir hedefe göre bir takım unsurları bir araya getirirsiniz. Bunları bir araya toplar, bir küme oluşturursunuz. İşte buna Kur'an deniliyor. Buradaki Kur'an-ı Fecr de işte doğu ufkundaki o ışıkların kümeleşmesi, bir araya gelmesi, toplanmasıdır. Dolayısıyla burada hani geleneksel anlamda sabah namazında Kur'an okuma, tilavet filan bununla en ufak bir alakası yoktur. Kur'an bizim elimizdeki son ilahi kitabın da özelde ismidir. Çünkü bütün aslında ilahi kitap, mesela elimizdeki kitabın adı Nur, Furkan, hüküm değil mi? Bütün bunlar ilahi kitapların ortak vasıflarıdır. Kur'an da bütün ilahi kitapların ortak vasfıdır. Allah'ın ilgili bütün ayetleri bütün ilahi kitaplarda bir insicama göre toplanır ve o kitapta milyonlarca Kur'anlar oluşur ve o Kur'anlar hikmete varmamızın yolunu gösterir bize.
Yani sen dersin başında anlattığın gibi 10 tane rakam var.
Evet.
Bu 10 rakamla sayısız telefon numarasına sayısız kişilerin şeylerine ulaşabilirsiniz. Her şeye ulaşabilirsiniz. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 6 bin küsur ayet koymuş. Bu ayetlerle yeter ki metodu bilin, hangi ayet hangi önce sonra alacaksınız. Tüm ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Şimdi Fecr'in Kur'an'ı mesela orada nasıl anlatmış? Orada Fecr'in Kur'an'ı nasıl anlatmış o Diyanet'in mealinde istersen bir oku bakalım.
Evet, Diyanet'in meali İsra suresinin 78. ayetini açıyorum tekrar. Biraz önce okudum. Burada diyor ki, güneşin zevalinden, öğle vaktinde batıya kaymasından, gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir diyor. Yani Kur'an el fecri sabah namazı olarak şey yapıyor. Kur'an el fecri.
Tamam, Kur'an-ı Fecr sabah namazı yanlış değil de.
Evet.
Yalnız o ne demek Kur'an-ı Fecr ne demek?
O onunla
Orada
alakalı bir şey yok.
vakitten bahsediyor Allah orada. Vakitten bahsediyor yani Kur'an-ı Fecr ne demek? Ve bir de o şahittedir diyor değil mi oraya?
Evet.
Ne demek şahittedir? Ya bakın Kur'an-ı Kerim birbirini açıklayan bir kitaptır. Şahit yani gözle görülür demektir. Bak şimdi Allahü Teala Bakara suresinin 197. ayetinde o fecri anlatıyor. Tekrar yani bir konu Kur'an'da en az iki ayette anlatılır. İkinci ayet mutlaka vardır. Ayrıntılı açıklamalar ancak öyle ulaşılır. Buna da Allah mesani demiştir. Şimdi bakın diyor ki Allahü Teala Bakara suresinin 187. ayetinde diyor ki ve kulu ve şirabu. Yiyin için diyor. Hatta yetebeyyene lekum. Sizin için, yani size göre, sizin açınızdan kesin olarak ortaya çıkıncaya kadar ne? El haytul ebyad min el haytul esved min el fecir. Yine fecir kelimesini kullandı. Orada da Kur'an el fecir, elif lamlu fecir. Burada da elif lamlu fecir. Aynı olması gerekir Arap dili açısından. Fecir tarafından size göre siyah çizgi beyaz çizgiden net anlaşıldığı zaman Kur'an'da kümeleşme, doğu ufkundaki ışık kümeleşmesi, henüz güneş doğmuş değil, kümeleşmesi o kadar bir kümeleşme oluyor ki yeryüzünün en üst noktası bir ince çizgi gibi gözüküyor. İnce bir ip gibi gözüküyor. Bir ip diye Allah-u Teala ip kelimesini kullanıyor. Çok ince. Onun üstündeki aydınlık da o yerle birleştiği noktada bir ip gibi görüşüyor. Bir diyen asla karışmıyor. O ayrı o ayrı. O vakte kadar yiyin için diyor. O vakit olduğu zaman artık yeme içmeyi bırakacaksınız. O vakitte çevre aydınlanır. İşte Muhammed Aleyhisselam'ın döneminde onu anlatan hadislerde mesela Buhari'de Diyanet'in yayınladığı, bakın Diyanet'in yayınladığı ne?
Sahih Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih tercümesi. Evet.
Yani o vakitte ne olur bak öyle bir ışık oldu bu zaman sokaklar aydınlanır değil mi? Evlere kadar ışıklar girer, her taraf aydınlanır. O vakitte ne olacağını,
Evet.
ne olduğunu söyle.
Bu sabah namazı vaktiyle alakalı rivayette Ebu Berze radıyallahu anh'tan şöyle demiştir. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını her birimiz yanında oturanı tanıyacak kadar aydınlık olduğu zaman kıldırır. Bu namazda 60'tan 100 ayete kadar da okurdu diyor. Yani yanımızda olanı tanıyacak kadar. Şimdi ışık yok, şu yok, bu yok. Muhammed Aleyhisselam'ın mescidinde sabah namazını kılıyorlar. Ve insanlar ne diyorlar? Yani öyle bir vakitte kıldırıyordu ki biz mescitte birbirimizi tanıyacak kadar demek ki aydınlık oluyor, yaklaşıyor şeye.
Bak şimdi mesela bu şeyde elimdeki Diyanet Meali 1981'de basılmış Diyanet Meali. Burada şöyle bir meal vermişler. Bakara suresinin 187. ayetin ilgili bölümüne. Tan yerinde beyaz iplik siyah iplikten sizce ayırt edilinceye kadar yiyin için. Sizce dediği zaman sizce. Oruç tutan herkes değil mi? Herkes adam, herkes şeye, oruç tutan kişi bir de bir tepeye çıkıp oradan gözlem mi yapacak? Herkes kendi evinde gözlem yapabilir orada. Sizce net olarak kaydedilinceye kadar yiyin için. Peki o zaman Muhammed Aleyhisselam zamanında neyle bu gözlemleri yapıyorlardı? Efendim yok efendim şehir ışıkları şunu yapar bunu yapar falan filan diyorlar. Ya şehir ışıkları bu ufukta o ışıklar engeller mi hiç mümkün mü? Allahü Teala bunu çok kesin söylüyor. İşte ondan sonra işte biz şöyle yaptık da böyle yaptık da ya neyse o taraflarına girmeyeyim. Bakın Diyanet bu konuda ayetin meali bozmuş. Öyle bozmuş ki inanılır gibi değil. Niye böyle bozuyor? Bir gün bir Diyanet İşleri Başkanlarından birisi ismini söylemeyeyim bana geldi. Hocam dedi Ramazan öncesi bu işi bu sene bize bırak. Niye size bırakacağım? İşte dedi biz kurumuz. Ne demek kurum dedim ya? Siz Katolik Kilisesi misiniz? İslam'da kurum diye bir şey var mı? Yani ben ilmi toplantılar, eskiden her türlü ilmi toplantıya beni çağırdınız artık. Ben çağırıyorum, siz gelmiyorsunuz, siz toplantı yap, beni çağırmıyorsun. Bu ne biçim bir şey? Neyse ondan sonra da daha ağır sözler söylemişim de o işin o tarafını şey yapmıyorum, kısmını. Şimdi yahu kardeşim ayetin manasını nasıl bozmuşlar? Bak size göreyi kaldırmışlar. Diyanete göre olması için ne yapmışlar?
Evet, şu an yaygın olan Diyanet'e ait mealdi. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye kadar yiyin için.
Bak
Bu kadar.
kim ayırt edecek? Ayırt edilinceye kadar kim? Kim ayırt edecek?
Kurum.
Şafağın karanlığı ne demek? Şafağın karanlığı diye bir şey mi var?
Şimdi hocam, şöyle bir
Ya
şey...
şafak söküyor. Söktüğü zaman o aydınlık başlıyor.
Şöyle bir şey akıllarına gelebilir bu dersin başından itibaren izleyenler. Ya siz dersin başında hesaptan, kitaptan, şundan bundan bahsettiniz. Dünyanın herhangi bir yerinde bu işi en iyi yapan kişinin hazırlayacağı takvime göre, hilale göre Ramazan başlar, bayram başlar dediniz. Şimdi burada geliyorsunuz insan kendi evet ikisi arasında çok bariz fark var. Hilalle alakalı Allahü Teala bundan bahsediyor. Ama burada ise kişisel gözlemden
Evet,
bahsediyor.
kişisel gözlemler. O bir hesaba göredir. Bu hesap bilenler. Muhammed Aleyhisselam bile bu hesabı bilmiyordu. Ama bu kişisel gözlem. Çünkü ben orucu tutacağım kardeşim ya. Şimdi ondan sonra ama Muhammed Aleyhisselam'ın hadisi de bu hesabı bilmeyen kişilerin nasıl davranacağını gösteriyor. Ben hesap bilmiyorsam git bak. O zaman hilalin batışına bak. Güneşten sonra hilal batarsa tamam. Şimdi olmazsa 30 güne tamamlayın diyor. Şimdi bu öyle bir olay ki gerçekten yani kutup noktasına kadar Allahü Teala bu üç değişmez bir kuralı koymuş. Birincisi güneşin tepe noktasından batıya kayması. Evrensel. Dünyanın her yerinde de rahatlıkla belli oluyor. İkincisi gecenin soğuk vakti. Her yerinde aynı. Yani yatsının son vakti olarak. Üçüncüsü de sabah fecir ışıklarındaki o yoğunlaşma ve siyah çizginin beyaz çizgiden ayırt edilmesi. Şimdi ben buradan kutup bölgelerinde o 45 derece enlemin kuzeyinde yaşayan bütün dostlarıma şunu söylüyorum. Biz de bu konuda hesapları sürekli kontrol ediyoruz. 45 derece enlemin kuzeyindeki şeylerimizi o namaz vakitleri hesaplarını tekrar kontrolden geçirdik, tekrar bir güncelleme yaptık. Oradaki dostlarımızın yaptığı gözlemlemelere dayanarak Allah'ın koyduğu bu temel kurallar çerçevesinde. Şimdi dostlarımızdan şunu mutlaka istiyorum. Herkes bulunduğu bölgede gözlemlerini yapsın. İmsakın fotoğrafını çeksin. Bir de yatsının soğuk vaktinin başlangıcının fotoğrafı şeyini zamanla tespit etsin, bize bildirsin. Bir hatamız varsa olabilir. O hatayı düzeltmiş oluruz. Yani takvim, Allah'a şükür, o takvimi büyük ölçüde düzgün bir hale getirdik. Zaten bizim bu yaşadığımız bölgelerde bir problem yok. Ama 45 derece enlemin kuzeyinin hesaplama şekli Kur'an-ı Kerim'de biraz farklı. Bir hatamız varsa o konuda bize durumu bildirmelerini kendilerine rica ediyoruz.
Hocam bu şeyle alakalı, namazla alakalı da sabah özellikle Ramazan, şimdi insanlar ezanla birlikte namaz kılmaya şey yapabilirler. Onun da namaz kılınacak vakit değil orası. Çünkü Allahü Teala sabah namazının vaktini açık seçik bildirmiş yani.
Bakın şimdi 1976 İstanbul Müftü Yardımcısı oldum. Vatandaşlar sorular soruyorlar. Ben de o Ramazan'da her tarafı dolaşmaya başlıyordum. İşte camide, işte minarelere çıkıyorum, şuraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Ya bu bize anlatılan imsaki görmeye çalışıyorum. Yıllardır uğraştım, yok. Ya yani bu mezhepler de bu konuyu çok anlayamamışlar yani. Öyle acayip şeyler söylüyorlar ki. Neyse, o ayrıntılara girme. Ama sonra baktım ki bizim oruç tutmamız gereken vakit Diyanet'in ezan okuduğu vakit değil. Çok uzun yıllardır Diyanet'e ezan okurken ben kalkarım, sahur yemeğini yerim. Yani Diyanet'in ezan okuduğu zaman Fecr-i Kaziptir, Fecr-i Sadık değil. Yani hiç unutmuyorum, bir keresinde Diyanet'in 3 yıl beraber şey yapmıştık, Diyanet'le birlikte gözlemler yaparken Ankara Şerefli Koçhisar'ın ilçesindeyiz. Orada gözlem yapıyoruz. İşte Fecr-i Kazib'in başlangıç şeyi. Orada doğuda ışıklar görülmeye başladı. Yanında da Dinişleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili var. Tabii adam vefat ettiği için adını söylemiyorum. Hemen böyle sırtını döndü doğuya. Görülemez. Görülemez. Gördü ya hemen. Görülemez. Ben de döndüm, dedim ya hocam kusura bakma ya. Senin gözlerinin arkada olduğunu hiç bilmiyordum, dedim ya. Demek senin gözlerin arka tarafta. Onun için sırtını döndün ki şey yapasın.
Evet hocam, bu şimdi yine zaman zaman insanlar şöyle düşünebiliyor. İşte yarım saat, bir saat erken başlıyorum oruca. Ne mahsuru var? Ne olacak yani? Ne sakıncası olabilir gibisinde. Şimdi birincisi şu, dersin başında dedik ki Allahü Teala belirliyor bütün bunları. Bize herhangi bir yetki vermiyor. Allahü Teala bu vakitte bu iş yapılacak diyorsa fıtrata uygun olan da budur diyoruz biz. Dolayısıyla sizin ne sakıncası var dediğinizle alakalı bilmiyorum. Şey yapar mı? Burada seher ve imsak vaktinin tıp bilimi açısından önemiyle alakalı Hakan Ertok Bey'in, Doktor Hakan Ertok Bey'in bir yazısı var. Ben onu hemen bir dakika içerisinde özetleyeceğim. Böylelikle ben yarım saat, bir saat erken başlıyorum oruca, sahur vaktini o zaman yapıyorum, yemeği o zaman yiyorum diyenler için okuyorum bunu. Seher vaktinde vücudumuzun fizyolojisine, yani biyoritmine baktığımız zaman aşağıdaki 5 belirleyici etken görülür. 1- insülin hormonu, 2- kortizon hormonu, 3- adrenalin hormonu, 4- vücut ısısı, 5- uyku fizyolojisi. İnsülin hormonuyla alakalı, seherle birlikte insülin salgılanmaya başlar. Bu salgıya uygun olarak kahvaltıyı en erken seher vaktinde yapabiliriz. Yemek sonrası sindirim sorunları yaşamamamız ve karbonhidrat metabolizmasının sağlıklı bir şekilde çalışması için vücuda gıda alımı ile insülin salgısının hemen hemen aynı saat dilimleri içinde gerçekleşmesi gerekir. Daha öncesinde yaparsak insülin hormonunu vaktinden önce salgılatıp güne tam hazırlık yapmamış vücudu yük altında bırakmış oluruz. Bir. İkincisi kortizon hormonu. Böbrek üstü bezinden salgılanan kortizon hormonu da tıpkı insülin gibi seher vaktinde salgılanmaya başlayarak organizmanın gün boyu ihtiyaç duyacağı enerji ve proteinleri hizmete sunar. Böylece vücut biyolojik ve metabolik uykusundan uyanmış olur. 3. Adrenalin hormonu. Bu önemli hormonun salgılandığı saatlerde yeme içme gerçekleşirse alınan gıdaların kalori yönünden yakılması ve glukoz adını verdiğimiz karbonhidrat yakımı sağlıklı bir şekilde gerçekleşir. Tam tersine Adrenalin hormonu salgılanmadan yani seher vaktinden önce yemek yenirse ve akabinde oruca başlanırsa alınan gıdalar yakılmaz ve glikoz gerçekleşmez. Böylece Ramazan boyunca kilo alımı ve şişmanlama görülür. Dördüncüsü vücut ısısıyla alakalı. Vücut ısısı gecenin zifiri karanlığında en düşük seviyeye iner ve seher vaktinde yükselmeye başlar. En düşüğü 36,5, en yükseği 37 olur. Seher vaktinden önce yemek yenip oruca başlanırsa alınan gıdaların metabolik süreçleri çok olumsuz etkilenir ve vücut bu gıdalardan yeteri kadar istifade edemez. Beşincisi de uyku fizyolojisi. Gecenin karanlığında en üst düzey kan değerlerine ulaşması gereken zaman diliminde yani seher vaktinden önce sahur yemeği için uyanılırsa melatoninin gereği gibi salgılanmayacak, büyüme hormonu ve bağışıklık sistemi de olumsuz etkilenerek vücut direncinin zamanla düşmesine yol açacak. Sağlığımız için, sıhhat için çok önemli olan oruç her şeyi mahvedebilir. Efendim ne olur yarım saat, bir saat önce başlarsam dersen. Niye? Çünkü bütün sistemi kuran Allah'tır. Allah söylediyse sen onu bırak yarım saat, bir saat, bir saniyesiyle bile oynayamazsın. Oynama hakkın yoktur. Bu tercih meselesi değil, imani bir şeydir. İbadetle alakalı bütün ilkeleri Allah belirler. Buna dikkat etmek lazım. Şimdi bir de şunu söyleyelim en son. Vakit doldu gerçi de. Diyorlar ya işte ya sürekli Ramazan'da çıkıyorsunuz. Aynı şeyleri eveleyip gebeleyip kimsenin de taktığı yok kardeşim şöyle böyle. Bununla alakalı da ben Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okumak istiyorum. Niçin böyle yapıyoruz? Bizim motivasyonumuz ne? Evet her
Ama sen o
Ramazan'da.
ayet okumadan önce bir şey söyleyeyim istersen. Amerika'da Houston'da bir hastane bizim bu yapmış olduğumuz çalışmaları hastalar üzerine 3 yıl denedi. Sonra bir doktor geldi buraya. Bir Türk doktor da lise yıllarında oraya gitmiş. Ve orada şey yapmış. Epeyce de yani yaşı da ilerlemiş durumdaydı. Kardeşim dedi, bu ne biçim takvim ya dedi. Nasıl yani? Ya dedi, şimdiye kadar hastalarımıza oruç tutma diye ısrarla konuşurduk. Şimdi de tut diye ısrar ediyoruz. Ya bu öyle bir takvim ki şeker hastaları bile akşama kadar oruç tutuyor, hastalıklarının farkına varmıyorlar. Kaç tane şeker hastası bize geldi? Ben şimdiye kadar hiç oruç tutmuyordum. Şimdi tutuyorum. Çok rahatladım. Niye? Çünkü Allah ayette diyor ki tamam hasta oruç tutmayabilir ama
Tavsiye.
183. ayette oruç tutmanız daha hayırlıdır. Bunu bir bilseniz. İşte diyor ki şimdi de tut diye ısrar ediyoruz dedi. Yani tabii bu doğruların karşısında durulmaz. Elbette Türkiye'de de yavaş yavaş bilinecek, yayılmaya başladı. Evet.
Biz niçin bunları sürekli gündeme getiriyoruz? Tek bir motivasyon kaynağımız var. O da Kur'an-ı Kerim. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize bu görevi yüklüyor. Bakın Araf suresinin 164. ayeti. Ben mealen okuyorum. İçlerinden bir toplum öğüt verenlere şöyle demişti.
Bu şeyde Yahudiler cumartesi yasağını çiğneyip cumartesi günü balık avlama yasaktı. O balıkları avlıyorlar. Evet, onlara ne diyor?
Allah'ın yok edeceği ya da çetin bir cezaya çarptıracağı bu halka ne diye öğüt veriyorsunuz? Dediler ki hem Rabbinize karşı bir mazeretimiz olsun hem de belki bunlar yanlışlardan sakınırlar diye bunu böyle yapıyoruz.
Bak ne diyor orada? Allah'ın ağır bir cezaya çarptıracağı bu halka. Çünkü cumartesi yasağını çiğniyor, kimseyi dinlemiyorlar. Tamam şimdi bakın Diyanet de ne yapmış? Zaten dinlemiyorlar. Yani hepsi çok iyi biliyor ki yanlış yoldalar. Peki bile bile bu yanlışı yapanlar ne olur? Ne oluyor? Mesela o şeyler ne diyor? Cumartesi yasağını çiğniyor. Babalarımıza bunu yap hiçbir şey olmadı diyorlar değil mi? Ha, Allah ne diyor orada? Onları uyaranlar ne diyor? Az önce okudun. Allah'ın yanında bize bir mazeret olsun diye.
Ve belki içlerinden doğru yola gelenler olur
Gelenler
diyor.
olur. Şimdi bunlar ya ne yapmışlar? Ayetlerin bile manasını bozarak kendilerini öne çıkarmaya çalışıyorlar. Peki bunlar ölmeyecek mi? Hesabı bize mi verecekler Allah'a mı? Kalplerini Allah biliyor. İçlerini Allah biliyor. Kendi istediklerini yapsınlar. Ama halkımızdan istediğimiz şu, lütfen, lütfen bakın. Diyanet'in ezan okuduğu vakitte çıkın bakın ki doğu ufkunda en küçük bir ışık görebilir misiniz? Yani Diyanet oruca başlattığı vakitte. Peki Süleymaniye Vakfı'nın takvimine göre oruca son verdiğiniz yeme içmeye son verdiğiniz yani sahur yemeğinin bittiği vakitte bir bakın bakalım. Ufukta, doğu ufkunda büyük bir böyle bir bemsi bir o ışık kümelenmesi var mı? Gökte yerin ayrıldığı kısım çok kesin bir şekilde bir çizgi gibi ayrılıyor mu ayrılmıyor mu? Orada zaten o kesin bir çizgi gibi ayrılır. O dünyanın her yerinde her zaman rahatlıkla gözlemlenebilir. Tekrar ediyorum kutup noktalarında yaşayanlar da şu anda sitemizde bununla ilgili bir yazı var. O yazıyı dikkatle okusunlar. O yazıya göre gözlemler yapsın ve bize durum bildirsinler. Ha biz şuna buna yarınma diye bir derdimiz asla Allah'a şükür bugüne kadar hiç olmamıştır. Bundan sonra da asla olmaz. Biz sadece Cenab-ı Hakk'ın rızasına odaklanarak bütün kardeşlerimizin Allah'ın rızasına odaklanıp Allah'ın kitabına göre hareket etmeleri gerektiğini burada anlatıyoruz. Bizim görevimiz bilgi vermektir. Hiç kimseyi yola getirecek durumda değiliz. Allah-u Teala cümlemizi rızasına ayırmasın ve doğru yolda samimiyetle yürüyen kullarından eylesin.